Ayrım 13. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 129. Söyledikleri pekala doğru olabilirdi. Buna benzer o kadar çok hikaye duymuştum ki o dönemde. Ama şu anda bir cinayet zanlısı hakkında konuşuyorduk. Anlayış göstermem yanlış olurdu. Soğuk, buz gibi bir ifade takındım. Ne yapsaydı yani? Arkadaşını ve kendisini yaralayan adamın kaçmasına izin mi verseydi? Belki de bunu kendime söylüyordum. Haklısınız dedi Leyla farkında olmadan, beni onaylayarak. Hatalı olan Namık'tı tabii. İçimdeki ses pek emin değildi bundan. Ama polis Nevzat baskın çıktı yine. Silahla yaşayan silahla ölür diye beylik bir laf döküldü dudaklarımdan. Elbette ben de severim bu lafı. Ama yani demek istiyorum ki aslında Namık kötü bir insan değildir. Namık, kimseyi öldüremez diye tamamladım sözlerini. Bu yüzden Necdet'i de öldürmüş olamaz. Bunu mu demek istiyorsunuz? Evet dedi rahatlayarak. Namık barışçı bir insandır. Şiddetten nefret eder. Tanısanız siz de anlardınız. Namık Bey'in beni tanımak isteyeceğini pek sanmıyorum. Dün hiç de dostça davranmadı bize. Ön yargılar dedi çaresizce mırıldanarak. Karşılıklı ön yargılar. Kusura bakmayın ama sadece Namık değil, siz de ön yargılısınız. Ben mi? Kişi olarak sizi kastetmiyorum tabii. Polis teşkilatından söz ediyorum. Ne zaman bir gösteri yapacak olsak engel oluyorlar bize. İstanbul Savunma Derneği'ni kastediyordu. Yine de sordum. Biz derken? Yani derneğimizden söz ediyorum. Bizim amacımız İstanbul'un tarihinin, kültürel mirasının talan edilmesine, toprağının, suyunun, havasının kirletilmesine karşı çıkmak. Ama nedense her eylemde polisi buluyoruz karşımızda. Canım sıkılmıştı. Dirseklerimi masanın üzerine dayayarak Leyla'ya doğru eğildim. Ters bir şeyler söyleyeceğimi zannedip geri çekildi. Ne yazık ki haklısınız Leyla Hanım. Bu ülke ön yargılı insanlarla dolu. Ne yazık ki bizim teşkilattakiler de bunun dışında değil. Sizinle açık konuşacağım. Erkek arkadaşınızın ne politik geçmişi ne de iki polisi yaralamış olması onu suçlamamızı gerektiriyor. Biz cinayet masasıyız. Siyasi şube değil. Ama birini öldürmek öyle herkesin yapabileceği bir iş değildir. Hatta çoğu insan başka birine vurmayı bile beceremez. Oysa Namık Bey bunu denemiş. Bırakın sıradan vatandaşı, iki polise ateş etmekten çekinmemiş. Yani eğer başka kanıtlar da ortaya çıkarsa, üzülerek söyleyeyim, Namık Bey zanlıların arasında yer alır. Güzel gözleri mutsuz bir ifadeyle gölgelendi. Onu ve bu konuştuklarımızı sözcüğü sözcüğüne anlatacağı cerrah sevgilisini rahatlatmak için yalan söyledim. Ama üzülmeyin, şu anda öyle bir durum yok. Umarım katili bir an önce buluruz da Namık Bey de bu sıkıntıdan kurtulur. Açık sözlülüğünüz için teşekkür ederim dedi minnettar bir tavırla. Siz gerçekten de farklı bir insansınız. Övgü kabul edecek halim yoktu. Ya ikinci konu? İki konudan bahsetmek istiyorum demiştiniz. Evet diyerek heyecanla toparlandı. Ne kadar önemlidir bilmiyorum ama Necdet'in görüştüğü bir adam vardı. Zengin bir adam. İlgiyle dinlediğimi anlayınca sürdürdü sözlerini. Adem, Adem Yezdan. İlk kez duyuyordum bu ismi. Kimmiş bu adam diye sordum merakla. Ne türden bir ilişkisi varmış Necdet'le? Kendisini turizmci diyor ama bence karanlık biri. Necdet bu adamın usulsüz işlerinde ona destek oluyordu. Dün bunların hiçbirini anlatmayan Leyla'nın sevgilisi tehlikeye düşünce dili çözülmüştü işte. Ama dahası da olmalıydı. Nasıl bir destek? Adem Yezdan tarihi yarımadada, özellikle de Sultanahmet civarında iş yapmak istiyor. Butik oteller zincirinden tutun da büyük bir iş merkezi yapmaya kadar birçok projesi var. Ancak bu bölgede inşaat yapmak çok zor. Bu yüzden bölgeyi ve mevzuatı iyi bilen birine ihtiyacı vardı. İçeriden birine. İşte bu pis işin talibi de Necdet oldu. Necdet para için mi yapıyordu bu işi? Ölmüş eski kocasının zan altında kalabileceğini düşünmeden, tabii başka ne için olabilir dedi kararlı bir sesle. Ben Necdet'in bu kadar alçalabileceğini tahmin etmezdim. Ama kavga ettiğimiz gece anladım ki Necdet sahiden korkunç birine dönüşmüş. O gece aramızda tartışma çıkmadan önce hala 3 kuruş maaşla hayatını o müzeye adamayı sürdürecek misin diye sordu. Sesimi çıkarmadım. Aklını başına topla Leyla diye uyardı. İstanbul'u savunma derneği filan, bunlarla bir şey olmaz. Solcu sevgilin uyuzunu kaşımak için böyle etkinliklere katılabilir. Ama sen mantıklı bir insansın. Benim gibi sen de görüyorsun gerçekleri. Anadolu'da yaptığımız kazıları hatırla. Halkın bizi nasıl yadırgadığını. Yıllarca emek verip ortaya çıkardığımız kalıntıları define buluruz umuduyla nasıl talan ettiklerini. 10 sene önce Kayseri'deki o köyde bilmem ne tarikatının şeyhi hakkımızda fetva çıkarmıştı da canımızı zor kurtarmıştık. Yok Leyla, bu insanlardan hiçbir şey olmaz. Anla artık. Bu ülkede tarih kimsenin umurunda değil. Kültür filan boş işler bunlar. Sokağa çık da sor bakalım. Tarih deyince sana ne cevap verecekler? Ben söyleyeyim. Altaylardan gelen atalarımız diyecek. O da dili dönerse. Yiğitlik diyecek. Kılıç, at, bayrak. Hepsi bu. Ne atalarının tarihini bilir bunlar ne de kültürünü. Kültür diye sor mesela. İyice alıklaşırlar karşında. Tamam, kültürü bırak, dini sor, İslamiyet'i. Söyleyecekleri 10 kelimeyi geçmez. Elhamdülillah Müslümanız der. Muhammed peygamberimizdir der. Kur'an kitabımız. Ya Fatiha'yı doğru dürüst okuyabilen kaç kişi vardır bunların arasında? Fakat aynı insanlar dinlerine laf geldi mi, önlerine çıkan herkesi cayır cayır yakarlar. Necdet'in lafı nereye getireceğini biliyordum. Yine de sordum. Peki ne yapacağız o zaman? Sorum onu cesaretlendirmişti. En azından sözleriyle ilgilendiğimi zannederek dilinin altındaki baklayı çıkardı. Kendi başımızın çaresine bakacağız. Yaşama bilinci olmayan bir ülkenin tarih bilinci olur mu? Bu işlerin oturması yüzyıllar sürer. O da Avrupa'nın, UNESCO'nun baskısıyla olur. İstifa et şu müzedeki işinden. Adem Bey'in elemana ihtiyacı var. Seni de alalım yanımıza. Acıyarak baktım yüzüne. Sana ne oldu Necdet diye sordum. Nasıl bu kadar değişebildin? Biraz hayal kırıklığına uğradı. Anlamıyorsun Leyla'cığım dedi sakin olmaya çalışarak. O Namık denen herif kafanı karıştırıyor senin. Onun tutucu görüşlerinin zamanı geçti. O işler bitti. Dünya bu tür aptallıklara prim vermiyor artık. Önce kendini düşüneceksin. Önce kendin olacaksın. Bu ülkenin ihtiyacı olan şeyi söyleyeyim sana. Birey kendinden emin, kendine güvenen, ideolojiyle, dinle, ahlakla, hukukla kendini sınırlamayan birey. Eğer biz böyle güçlü, başarılı bireyler olursak bu ülkede daha güçlü ve başarılı olur. Kendi rezilliğine bir de felsefi kılıf bulmasına dayanamadım. Seni anlıyorum ama ben öyle düşünmüyorum diyerek konuyu kapatmak istedim. Sen nasıl düşünüyorsun diye üsteledi. Benim senin söylediğin türden birey olmaya niyetim yok dedim kesin bir tavırla. Ben vicdanının sesini dinleyen zayıf bir insan olmayı, o senin bir her türlü sınırlamadan kendini kurtarmış üst insanına tercih ederim. Ve tabii müzeden aldığım 3 kuruş maaş da senin Adem Bey'in önüme atacağı yüklü paradan daha değerlidir benim için. Kararlı olduğumu görünce çatışmaktan kaçınmıştı. Tamam, bunları sonra konuşuruz diyerek garsonları çağırmıştı. Sonrasını biliyorsunuz zaten, kavga ettik. Leyla sözlerini bitirince kuşkulu bir ifadeyle süzdüm. Neden bunları dün anlatmadınız? Bakışlarını kaçırmadı bu kez. Bilmiyorum, biraz çekinmiş olmalıyım. Ya da ilk şaşkınlık, ne derseniz deyin işte. Ama kötü bir niyetim yoktu. Bu kadınla aramızı iyi tutmamız gerekiyordu. Hayır, onu ve sevgilisini zanlar listesinden çıkardığımdan değil. Aksine hala zanlılar listesinde ilk sırada yer aldıkları için. Öyle düşünmemiştim zaten diyerek dostça gülümsedim. Bize yardımcı olduğunuz için size minnettarız. İyice rahatlamıştı. Güvenle arkasına yaslandı. Tam zamanıydı. Peki ikinci cinayet için ne düşünüyorsunuz? Anlamamış gibi yüzüme baktı. Haberiniz yok mu? Dün gece bir ceset daha bulundu. Oturduğu koltukta usulca sendeledi. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Bir ceset daha mı? Sahiden de şoka uğramış gibiydi ama yüzündeki ifade ne kadar gerçekti emin olmak zordu. Bir cesaret daha diye yineledim başımı usulca sallayarak. Mukadder Kınacı adında bir şehir planlamacısı. Mukadder mi? Tanıyor musunuz? Aklını toparlamaya çalışıyordu. Bir kez aynı bilirkişi heyetinde yer almıştık. Belediyenin adamıdır. İyi de neden öldürsünler ki Mukadder Kınacı'yı? Önemli bir ayrıntıyı hatırlamış gibiydi. Ceset nereye bırakılmış? Çemberli Taş'a. Çemberli Taş'ın neresine? Düşünmeye mi başlamıştı yoksa beni etkilemeye mi çalışıyordu? Onu sınamak için yanıtı kendisi bulsun istedim. Sizce? Hiç duraksamadan söyleyiverdi. Konstantin sütunun oraya. Evet, sütunun dibine. İkinci tahminini de yaptı hiç çekinmeden. Ve maktulün üzerine yine bir sikke bırakılmıştı. Bu kadın ya gerçekten masumdu ya da şeytani bir zekaya sahipti. Çok iyi akıl yürütüyorsunuz dedim takdirlerimi gizlemeden. Aynen dediğiniz gibi kurbanın avucunda altından bir sikke vardı. Konstantin'in sikkesi. Güya yüzüme bakıyordu ama kesinlikle beni görmüyordu. Kendi kendine konuşur gibi mırıldandı. Bizans'tan Konstantin'e, Bizantium'dan Konstantinopolis'e. Dalgınlığından sıyrıldı, artık bana dönmüştü. Galiba katil bir mesaj vermek istiyor. Bizim ulaştığımız noktaya kolayca gelivermişti işte. Ya cinayetlerde parmağı vardı ya da konuya hakim olduğundan doğru akıl yürütüyordu. Her iki durumda da onu yanımızda tutmak yararlı olacaktı. Kesinlikle haklısınız dedim bu kez kendi bardağımı suyla doldurarak. Katil ya da katiller bir mesaj vermek istiyor. Ama ne demek istediklerini çözemedik. Belki siz yardımcı olabilirsiniz. Olmam demedi. Ben bir bilim insanıyım. Cinayet soruşturmasında ne işim var demedi. Hevesle girdi konuya. Sikkeyi görebilir miyim? Aslında gösterebilirdim ama emniyete yeniden gelmesini ya da onu ziyaret etmek için bir nedenim olmasını istiyordum. Ne yazık ki Komiser Zeynep burada yok. Konuyla o ilgileniyor. Gelince size yollayabilirim. Ya da daha iyisi belki siz gelirsiniz. Mesai bitimi, gece yarısı ya da sabaha karşı. Ne zaman boş olursanız. Gülümseyerek yüzüne baktım. Ne dersiniz? Bu davada bize yardımcı olur musunuz? Kısa bir kararsızlığın ardından az önceki soruma vermesi gereken yanıt döküldü dudaklarından. Ama ben devlet memuruyum. Bunu söylerken bile çekingenliğime aldırmayın. Lütfen bir şeyler söyleyin, beni ikna edin der gibi bakıyordu yeşil gözleri. Biz de öyleyiz Leyla Hanım diyerek yardımcı oldum ona. Hatta bir daha sormamak için yapılacakları bile ardı ardına sıraladım. Siz hukuki prosedürü hiç düşünmeyin. Ben savcılıkla konuşur, hallederim. İyi de ben polis değilim ki. Tehlikeli değil mi bu işler? Hayır, tehlikesi filan umurunda değildi. Nedenini tam olarak bilmiyordum ama ruhu bize yardım etmek için yanıp tutuşuyordu. Tehlikeli değil, mesleki konularda yardım edeceksiniz. Bir tür bilir kişilik. Yani Konstantin kimdir? Çemberli taşı neden diktirdi filan. Buysa kolay. Hepsi bu. Tamam Nevzat Bey, anlaştık diyerek usulca doğruldu. Ben gideyim artık. Ama bugün tekrar buraya gelmem imkansız. Çantasından kart vizitini çıkarıp uzattı. İsterseniz mesaiden sonra buluşabiliriz. Beni arayın. Tuhaf bir gülümseyiş süsledi dudaklarını. Gözlerinde gizemli bir ışık yandı söndü. Şu Konstantin'in sikkesini çok merak ediyorum doğrusu. Dini inancı olmayan birine saygı duyarlar mıydı? Leyla odadan çıkar çıkmaz su içtiği bardağı kağıt mendille tutarak delil poşetlerinden birinin içine koydum. Eski bir hükümlü olduğundan Namık Karaman'ın dosyasında her türlü belge mevcuttu. Ama Leyla Barkın'la ilgili bilgilerin arşivimizde olduğunu hiç sanmıyordum. Maktulün evinde bulduğumuz izlerle karşılaştırmak için müze müdüremizin parmak izlerine ihtiyacımız olacaktı. Bardakla birlikte Zeynep'e uğradım. Memnun oldu bu işe çünkü tam düşündüğüm gibi Leyla Barkın'ın parmak izi bizde yoktu. Kadın sabıkalı değildi. Adem Yezdan dedim Zeynep'in yanından ayrılmadan önce. Turizm işiyle uğraşıyormuş. Bir araştır şu adamı. Bakalım ne çıkacak. Leyla Hanım Necdet Denizel'in onun için çalıştığını söyledi. Zeynep'in yeni ipuçlarıyla baş başa bırakıp Ali ile birlikte ayrıldık emniyetten. Onun arabasıyla gidecektik maktulün çarşambadaki evine. Valens su kemerlerini geçip sağ yana kıvrılarak iki yanı mağazalarla kaplı Fatih'in ana caddesine girince artık midemi kazıyan açlığa dayanamayıp sordum. Yemek yedin mi Ali? Sabahtan beri bir poğaçayla duruyorum. Ben de öyle başkomiserim dedi samimi bir gülümsemeyle. Şu köşede bir lokanta var, arabayı çekeyim isterseniz. Oraya girmeyelim şimdi. Hazır bir şeyler bulsak, sandviç filan. Tamam başkomiserim, ileride öyle bir yer biliyorum. 5 dakika sonra aracımızda ben kaşarlı sandviçimi, Ali ise ıslak hamburgerini dişleyerek yeniden Edirne kapıya doğru ağır ağır akan trafiğe bırakmıştık kendimizi. Etler helal kesim yapılmış hayvandanmış dedi eliyle hamburgerini tutup öteki eliyle direksiyonu kontrol eden yardımcım. lokantanın girişinde yazıyordu. Merakla yüzüme baktı. Helal kesim derken İslami usullere göre kesilmiş hayvandan mı bahsediyor, yoksa etlerimiz yenmesi helal olan hayvandan alınmıştır mı diyor. Ayranımdan bir yudum içtikten sonra karşılık verdim. Tam adamına sordun Ali. Ben hiç anlamam ki bu işlerden. Bizimkiler pek dindar değildir. Babam bayramdan bayrama giderdi namaza. Al benden de o kadar başkomiserim. Bakışları sağ taraftaki ak taşlardan yapılmış duvarlara takıldı. Şurası Fatih Camisi değil mi? Evet, Fatih Camisi. Hiç gelmedin mi? Gelmedim. Hamburgerini ısırmadan önce haylazca gülümsedi. Biliyorsunuz cinayet olmadı mı yolumuz düşmüyor böyle yerlere. Ama gelsen iyi olur. Fatih Sultan Mehmet'in türbesi de burada. Kinayeli bir bakış attım. Sen atalarımıza filan meraklısındır ya. Birden aklıma geldi. Ha Ali, caminin etrafına sivil ekipler yerleştirildi değil mi? Aceleyle yuttu lokmasını. Yerleştirildi başkomiserim. Şu anda ikişer kişiden üç ekibimiz var çevrede. Başlarına da Ekrem'i verdim. Hazır buradan geçerken isterseniz yoklayalım. Ne yapıyorlar anlamış oluruz. Gerek yok. Ekrem sorumluluk sahibi çocuktur. İşi savsaklayacağını sanmıyorum. Yavuz Selim'e dönünceye kadar ikimiz de susup yemeğimizi bitirmeye çalıştık. Ali iki ıslak hamburgeri kolasının yardımıyla mideye indirirken bana bir sandviç fazla geldi. Ayranımı bitirip yemeğimin kalanını poşete koydum. Yavuz Selim Caddesi sakindi ama çarşambaya dönünce trafik yoğunlaştı. Köşedeki eski polis karakolunun yanından Yavuz Sultan Selim Camii'ne uzanan sokağa bakarken bir zamanlar bu semtteki Türkiye'nin en iyi eğitim kurumlarından biri olan Darüşşafaka Lisesi'nde yıllarca öğretmenlik yapan rahmetli annemi hatırladım. Bir defasında onunla birlikte Darüşşafaka'dan çıkıp Yavuz Sultan Selim Camii'ne gitmiştik. Padişahın türbesine uğramış, şehzadelerin gömütlerini görmüş, hatta aynı bahçede bulunan bir başka Osmanlı Sultanı Abdülmecid'in mezarını da ziyaret etmiştik. Ama o günlerden aklımda kalan Yavuz Sultan Selim'in sandukasının başındaki kocaman kavukla caminin arka bahçesinden görünen İstanbul manzarasıydı. Olağanüstü bir görüntüydü. Sanki bambaşka bir şehir uzanıyordu gözlerimin önünde. Halic'in erimiş altın gibi parıldayan suları kendinden emin sakince kıvrılarak boğazın girişine doğru uzanıyordu. Biraz içerlek kaldığından Fatih Camii görünmüyordu. Ama Süleymaniye ile Ayasofya birbirlerine engel olmadan yeryüzünün iki benzersiz mabedi olarak dikiliyorlardı bu kentin efsanevi iki tepesinin üzerinde. Bu ne be, hayretle söylenen Ali'nin sesiyle toparlandım. Bakışlarını kaldırımda yürüyen beş kişilik siyah çarşaflı kadın grubuna dikmişti. Mitik filan mı var? Niye toplanmış bunlar burada? İlk kez geliyor olmalıydı çarşambaya. Mitik filan yok Ali'cim. Bu insanlar semtin sakinleri. Sözlerim şaşkınlığını iyice derinleştirdi. Duymuştum fakat bu kadarı da fazla. Burası Türkiye'den çok İran'a benziyor başkomiserim. Bu insanlar... Gözleri kaldırımda koyu gri cübbesinin altına hakim yaka beyaz bir gömlek giymiş, sakalları göğsüne kadar inen adama takıldı. Bu insanlar... Ya baksanıza kadın erkeği, herkes bir tuhaf burada. Hakikaten ürkmüş gibiydi. Bu semte ilk kez gelenlerin benzer tepkileriyle karşılaştığımdan hazırlıklıydım. Çarşamba ile ilgili tarih öğretmeni annemin söylediklerini aktarmak istedim ona. Aslında Bizans devrinde de bu semtte çok sayıda manastır ve kilise bulunuyormuş. O dönemde din bu bölgede etkiliymiş. Osmanlı zamanında da gelenek bozulmamış. Her yan mescit, medrese, tekke ve türbelerle kaplanmış. Haliyle ahalisi de mollaların, hocaların, ulemaların ailelerinden oluşmuş. Sayıları giderek azalsa da Hristiyanlarla Yahudiler de yaşamayı sürdürmüşler bu çevrede. Mesela Ali'cim, Patrikhane hemen aşağıda, Fener'dedir. Orada Ortodoks papazlarla karşılaşabilirsin. Başka kiliseler, sinagoglar da var. Gregorian Ermeniler, Yahudiler. Bu bölge farklı dinlerin bir arada yaşandığı bir yer. Yok, Ali'nin ikna olacağı yoktu. Papazların oğulları da babaları gibi mi giyiniyor? Yahudiler İsrail'deki gibi sırtlarında siyah pardesüler, başlarında siyah şapkalar, örülmüş saçlarıyla mı dolaşıyor sokaklarda? Canı fena sıkılmıştı. eliyle çarşaflar içindeki iki küçük kızı gösterdi. Şu kızlara bakın başkomiserim, bunlar daha çocuk. Ne bilsin çarşafı günahı, belli ki babaları öyle giydiriyor. 13. ayrımın sonu. Sayfa 139.